Ayrım 15.
Sevmek de ne demekmiş derseniz size kızmaz hak veririm. Kocamın savaştan dönmesini aynı çatı altında beklediğimiz yıllarda bu adamın nasıl sefil bir şey olduğunu, ne zayıf ve fırsatçı olduğunu görmedim değil. Ama Ester şimdi onu çok para kazandığını söylüyor ve bunun yalan olmadığını Ester'in kalkan kaşlarından anlıyorum. Artık parası ve böylece kendine güveni olduğu için Hasan'ı itici yapan bütün o kötülüklerinin yok olduğunu ve beni ona çeken o karanlık, cin gibi tuhaf yanın ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu yanını bana inatla yolladığı mektuplardan keşfettim. Kara da Hasan da bana aşık oldukları için çok acılar çektiler. Kara 12 yıl uzaklara gitti, yok oldu, küstü. Hasan her gün kenarlara kuş ve ceylan resimleri nakşettiği mektuplar yolladı bana. O mektupları okuya okuya önce ondan korkmayı, sonra da onu merak etmeyi öğrendim. Hasan'ın da benim her şeyimi merak ettiğini çok iyi bildiğim için rüyamda kocamın ölüsünü gördüğümü bilmesine şaşmadım. Şüphelendiğim şey Kara'ya yolladığım mektupları Ester'i Hasan'a okuttuğu. Bu yüzden Kara'ya Ester ile cevap yollamadım. Siz bilirsiniz şüphelerimin doğru olup olmadığını. Nerede kaldınız diye söylendim çocuklar geri döndüğünde. Ama bunu gerçek bir öfkeyle yapmadığımı hemen anladılar. Ben de Orhan'dan gizli Şevket'i bir kenara çektim, karanlık dolabın kenarına kucağıma aldım onu. Boynunu, saçlarını, ensesini öptüm. Üşümüşsün sen canım, dedim. Ver bakalım o güzel ellerini, ellerime de anne ısıtsın onları. Elleri leş kokuyordu ama ses etmedim. Başını göğsüme bastırarak iyice sarıldım ona. Biraz sonra ısındı da keyiften tatlı tatlı hırıldayan bir kedi gibi koyuverdi kendini. Anneyi çok seviyor musun bakalım? Evet mi? Evet. Herkesten çok mu? Evet. O zaman ben de sana bir şey söyleyeceğim, dedim sır verir gibi. Ama kimseye söylemeyeceksin, olur mu? Kulağına fısıldadım. Ben de seni herkesten çok seviyorum, anladın mı? Orhan'dan da mı çok? Orhan'dan da çok. Orhan da küçük, kuş gibi bir şey. Hiçbir şey anlamıyor. Sen daha akıllısın, anlıyorsun. Saçlarını koklaya koklaya öptüm. Onun için şimdi senden bir şey isteyeceğim. Dün Kara Efendi'ye boş bir kağıt götürmüştün ya gizlice. Bugün de götüreceksin şimdi onu, olur mu? Babamı öldürmüş. Ne? Babamı o öldürmüş. Dün kendi asılmış Yahudinin evinde söyledi. Ne dedi? Senin babanı ben öldürdüm dedi. Ben çok adam öldürdüm dedi. Bir an bir şeyler oldu. Hemen sonra Şevket kucağımdan inmişti ve ağlıyordu. Neden ağlıyor şimdi bu çocuk? Peki, demin galiba kendimi tutamayarak ona bir tokat attım. Kimsenin benim taş yürekli olduğumu düşünmesini istemem. Ama benim onların iyiliği için evlenmeyi kurduğum bir erkek için böyle demiş olmasına sinirlendim. Zavallı yetimin hala ağlıyor olması birden çok dokundu bana. Kendim de ağlayacaktım. Birbirimize sarıldık. Arada bir hıçkırıyordu. Ama bu kadar ağlanacak şey mi şimdi bu tokat? Saçlarını okşadım. Her şey şöyle başladı. Laf arasında önceki gün babama kocamın öldüğünü rüyamda gördüğümü söylediğimi biliyorsunuz. Aslında acemlerle savaşmaktan hiç dönmediği bu 4 yıl boyunca çok sık olduğu gibi rüyamda şöyle onu da bir görmüştüm. Bir de ölü vardı. Ama o mu ölüydü, burası hiç açık değildi. Rüyalar her zaman başka bir işe yarar. Ester'in anneannesinin geldiği Portekiz'de rüyalar zındıkların şeytanla buluşup sevişebilmesine yararmış. O zaman Ester'in sülalesi Yahudiliğini inkar edip biz de sizin gibi Hristiyan Katoliği olduk dedilerse de Portekiz Kilisesi'nin Cezvit işkencecileri buna inanmayıp hepsini işkenceden geçirip rüyalarındaki cinleri ve şeytanları bir bir ortaya döktükleri gibi hiç görmedikleri rüyaları da onlara işkence zoruyla yüklemişler ve itiraf ettirmişler ki Yahudilerin hepsini yakabilsinler. Demek ki rüyalar orada insanların şeytanla düzüşmesine ve onları suçlayıp yakmaya yarıyormuş. 3 şeye yarar rüyalar. Elif, bir şey istersin ama istemene bile izin vermezler. O zaman rüyamda gördüm dersin. Böylece istediğini sanki sen istemeden istersin. B, birisine kötülük etmek istersin. Mesela birisine iftira edeceksin. O zaman rüyamda gördüm filanca hanım zina ediyormuş dersin. Ya da falanca paşaya testi testi şarap gidiyordu. Rüyamda gördüm dersin. Böylece inanmasalar bile kötülüğün bir kısmı söylendiği için hesaba hemen yazılır. Jim, bir şey istersin ama ne istediğini bile bilmezsin. Anlatırsın bir karışık rüya. Hemen yoruplayıp ne istemen gerektiğini, ne verebileceklerini sana söylerler. Mesela derler ki bir koca, bir çocuk, bir ev gerek sana. Bu rüyalar gerçekten uykularımızda gördüğümüz şeyler değildir hiç. Herkes güpegündüz gördüğü rüyayı gece gördüm diye anlatır ki işe yarasın. Gece gördükleri gerçek rüyaları olduğu gibi ancak aptallar anlatır. O zaman ya seninle alay ederler ya her seferinde olduğu gibi rüyanı kötüye yorarlar. Gerçek rüyaları ise görenler dahi kimse almaz ciddiye. Yoksa siz alıyor musunuz? Yarım ağız söylenmiş bir rüya ile kocamın ölmüş olabileceğini ima ettiğim zaman babam önce bu rüyanın gerçeğinin bir işareti olarak kabul edilemeyeceğini söylemişti. Ama cenazeden döndükten sonra babam bu sefer bu rüyadan kocamın ölmüş olduğu sonucunu çıkarıverdi. Böylece 4 yıldır bir türlü ölmeyen kocamın bir rüyada öldüğüne herkes inanmakla kalmadı. Öyle bir benimsendi ki bu ölüm sanki ilan edilmiş oldu. Çocuklar gerçekten yetim kaldıklarını o zaman anladılar ve mahzun oldular. "Hiç rüya görüyor musun?" diye sordum Şevket'e. "Evet," dedi gülümseyerek. "Babam gelmiyor ama sonunda ben seninle evleniyormuşum." Dar burnu, kara gözleri, geniş omuzları babasına değil, bana benzer. Babalarının geniş ve yüksek alnını tas kafalı oğullarımın ikisine de veremediğim için suçluluk duyarım bazen. "Hadi git de kardeşinle kılıç oynayın." "Babamın eski kılıcıyla mı?" "Evet." Çocukların kılıç ve tahta takırtıları dinleyerek uzun bir süre tavana baktım ve içimde yükselen korkuyu ve telaşı yenmeye çalıştım. Mutfağa indim. Hayriye dedim ki, "Babam kaç zamandır balık çorbası istiyor. Belki seni kadırgaya yollarım. Şu Şevket'in sevdiği pestilden birkaç yaprak salladığın yerden çıkar da ver çocuklara." Şevket mutfakta atıştırırken biz Orhan ile yukarı çıktık. Onu kucağıma aldım. Boynunu öptüm. "Ter içinde kalmışsın," dedim. "Buruna ne oldu?" "Şevket amcamın kızıl kılıcı diye vurdu." "Murarmış," dedim. Dokundum. "Acıyor mu?" "Bu Şevket ne düşüncesiz. Bak sana ne diyeceğim. Sen çok akıllısın. İncesin. Senden bir şey isteyeceğim. Yaparsan Şevket'e de kimseye de vermeyeceğim bir sır vereceğim sana."
"Ne?"
"Bu kağıdı görüyor musun? Dedenin yanına gireceksin. Ona göstermeden bunu Kara Efendi'nin eline vereceksin. Anladın mı?"
"Anladım."
"Yapar mısın?
Ne sır vereceksin bana?"
"Sen götür kağıdı," dedim. Mis gibi kokan boynunu bir daha öptüm. Mis lafın gelişi. Kaç zaman oluyor bu çocukları Hayriye hamama götürmeyeli. Şevket'inki hamamdaki kadınlara kalkmaya başladığından beri gitmediler. "Sırrı sonra söylerim sana." Öptüm. "Çok akıllısın, çok güzelsin sen. Şevket uysuz. O annesine el bile kaldırır."
"Götürmeyeceğim," dedi. "Kara Efendi'den korkuyorum. Babamı öldürmüş o."
"Şevket söyledi değil mi?" dedim. "Çabuk git aşağı, çağır onu." Hiddetimi yüzümde gördüğü için korkuyla kucağımdan inip koştu. Kabağın Şevket'in kafasında patlayacağını sezdiği için biraz memnundu da belki. Biraz sonra ikisi de alı al moru mor geldiler. Şevket'in bir elinde pestil, öbür elinde kılıç. "Kardeşine Kara Efendi'nin babanızı öldürdüğünü söylemişsin," dedim. "Bir daha böyle bir şey söylenmeyecek bu evde. Kara Efendi'yi seveceksiniz, sayacaksınız. Anlaşıldı mı? Bütün hayatınızı babasız geçiremezsiniz."
"Ben onu istemiyorum. Ben bizim eve Hasan amcanın yanına döner, babamı beklerim," dedi Şevket küstahça.
Bir an öyle kızdım ki bir tokat attım ona. Kılıcı hala bırakmamıştı. Elinden düştü.
"Babamı istiyorum," dedi ağlarken. Ama ben ondan daha çok ağlıyordum.
"Babanız yok artık, dönmeyecek," dedim ağlarken. "Babasız kaldınız, anladınız mı piç kuruları?" Öyle bir ağladım ki içeriden duymuşlardır diye korktum.
"Biz piç kurusu değiliz," dedi Şevket ağlarken.
Uzun uzun kana kana ağladık. Bir süre sonra ağlamak yüreğimi yumuşatıp beni iyi bir insan yaptığı için ağladığımı hissettim. Ağlaya ağlaya çocuklarla birbirimize sarıldık, döşeye uzandık. Şevket başını göğüslerimin arasında iyice sokmuştu. Bazen böyle bana yapışırcasına sokulduğunda aslında uyumadığını hissediyorum. Onlarla birlikte ben de uyurdum belki ama aklım aşağıdaydı. Tatlı bir kaynamış turunç kokusu geliyordu. Birden sıçrayarak öyle bir gürültü çıkardım ki çocuklar uyandılar.
"Gidin,
aşağıda karnınıza doyursun sizin Hayriye. Odada yalnızdım. Kar yağmaya başlamıştı. Allah'ım bana yardım et diye yalvardım. Sonra Kur'an-ı Kerim'i açtım ve Ali İmran suresinden savaşta Allah yolunda öldürülenlerin Allah'ın yanına gittiklerini bir daha okuyarak rahmetli kocam için içimi rahatlattım. Babam karaya padişahımızın daha bitmemiş resmini göstermiş miydi? Bu resmin o kadar inandırıcı olacağını söylerdi ki resme bakan padişahımızın gözlerinin içine doğrudan bakmaya çalışanların başına geldiği gibi korkup gözlerini kaçıracaktı. Orhan'ı yanıma çağırdım. Kucağıma almadan başından yanaklarından uzun uzun öptüm. Şimdi hiç korkmadan, dedene de hiç göstermeden hemen şu kağıdı karaya vereceksin. Anlaşıldı mı? Dişim sallanıyor. Dönünce istersen çekerim, dedim. Ona sokulursun, o da şaşırıp sana sarılır. O zaman kağıdı usulca eline bırakırsın. Anlaşıldı mı? Korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Karı olmazsa biliyor musun yerine sana kim baba olmak istiyor? Hasan amca. Hasan amca baban olmasını istiyor musun? İstemiyorum. O zaman hadi benim güzel akıllı Orhan'ım, dedim. Sonra bak ben de kızacağım. Ağlarsan daha da kızarım. Umutsuzluk ve uysallıkla uzattığı küçük eline mektubumu katlayıp katlayıp sıkıştırdım. Allah'ım hepsi bu yetimler ortada kalmasın diye sen yardım et. Elini tutup kapıya getirdim. Eşikte son bir kere daha korkuyla baktı bana. Köşeme dönüp delikten çekingen adımlarla sofaya geçtiğini, babamla karaya yaklaştığını, durduğunu, bir an çaresizlikle öyle kala kaldığını, arkasında beni arayarak deliye bir bakış attığını gördüm. Ağlamaya başladı. Ama son bir gayretle kendini karının kucağına atmayı da başardı. Çocuklarıma baba olmayı hak edecek kadar kafası işlediği için Kara, kucağında neden ağladığını bilmediği Orhan'ı görünce telaşa kapılmadı da çocuğun avucunun içini yokladı. Babamın şaşkın bakışları altında Orhan geri döner dönmez koşup kucağıma aldım onu. Uzun uzun öptüm. Aşağı mutfağa indirdim. Ağzını o sevdiği kuru üzümlerle doldurdum ve dedim ki, Hayriye, sen çocukları al da Kadırga Limanı'na gidin de kostanın yerinden babam için çorbalık kefal alın. Al bu 20 akçeyi, balıktan artanıyla dönüşte Orhan'a sevdiği sarıca incir ve kızılcık kurusu alırsınız. Şevket'e de leblebi ve cevizli köfter sucuğu al. Akşam ezanına kadar istedikleri gibi gezdir ama dikkat et üşümesinler. Hepsi giyinip çıktıktan sonra evin sessizliği hoşuma gitti. Yukarı çıktım. Kayınpederimin yaptığı, kocamın bana hediye ettiği aynayı sakladığım yerden lavanta kokan yastık kılıfları arasından çıkardım astım. Uzaktan karşısına geçip bakarken çok hafif bir şekilde kıpırdanırsam bütün gövdemi parçalar halinde aynada görebiliyordum. Kırmızı çuhadan yeleğim iyi duruyordu ama annemin kendi çeyiz sandığından çıkardığı mor gömlekte içimde olsun istiyordum. Sandıktan anneannemin kendi eliyle çiçek işlediği fıstıki hırkayı da çıkarıp giydim. Ama olmadı. Mor gömleği giyerken üşüdüm, ürperdim. Benimle birlikte mumun alevi de ipince titredi. En üstte içi tilki kürkü kızıl feracemi giyecektim elbette. Ama son anda fikir değiştirip sofayı sessizce geçip annemin verdiği iyice bol ve uzun o asumane yün feraceyi sandıktan çıkarıp giydim. Ama o sırada kapıdan sesler duyunca bir an telaşa kapıldım. Kara gidiyor. Hemen annemin eski feracesini çıkardım. Kürklü kızıl feraceyi giydim. Memelerimi zorluyor ama hoşuma gitti. Başımı güzelce örttüm. Keten peçemi yüzüme iyice indirdim. Daha Kara Efendi çıkmamıştı tabii. Heyecandan yanılmışım. Şimdi çıkarsam babama çocuklarla balık almaya gitmiştim derim. Merdivenleri kedi gibi indim. Kapıyı tık ruh gibi örttüm. Avluyu sessizce geçtim. Sokağa çıkınca bir an durup gerisin geriye baktım. Peçenin arkasından da sanki ev bizim evimiz değilmiş gibi geldi. Sokaklarda kimsecikler yoktu. Kediler bile. Tek tük kar atıştırıyordu. Güneşin hiç uğramadığı, terk edilmiş bahçeye ürpererek girdim. Çürümüş yaprak, nem ve ölüm kokuyordu. Ama asılmış Yahudinin evinin içine girer girmez kendimi evimde sandım. Burada cinlerin geceleri buluşup ocağı yakıp aralarında cümbüş yaptıklarını söylerler. Boş evde ayak seslerimi dinlemek korkutucuydu. Hiç kıpırdamadan bekledim. Bahçede bir kıpırdı oldu. Ama hemen sessizliğe gömüldü her şey. Yakınlarda bir yerde köpek avladı. Bizim mahallenin bütün köpeklerini havlamasından tanırım. Ama bunu çıkaramadım. Sonra sessizlikte şöyle bir şey hissettim. Sanki evin içinde bir başkası vardı da o kişi ayak seslerimi duymasın diye yerimden hiç kıpırdamadan duruyordum. Sokaktan konuşa konuşa birileri geçti. Hayriye ile çocukları düşündüm. Üşütmezler inşallah. Ondan sonraki sessizlikte yavaş yavaş pişmanlık kapladı içimi. Kara gelmeyecekti. Ben bir hata etmiştim. Gururum daha fazla kırılmadan eve dönmeliydim. Hasan'ın beni izlediğini korkuyla hayal ediyordum ki bahçede hışırtılar duydum. Kapı açıldı. Birden hızla yerimi değiştirdim. Neden böyle yaptım bilmiyordum. Ama bahçeden ışık alan pencereyi sağıma alınca üzerime düşen ışıkta karının beni babamın dediği gibi gölgelerin esrarı içinde görebileceğini anladım. Peçemi örttüm ve ayak sesleri dinleyerek bekledim. Kapı eşiğini geçip beni görünce kara birkaç adım atıp durdu. Böylece aramızda 5-6 adım karşılıklı bakıştık. Delikten gözüktüğünden daha sağlıklı ve güçlü. Bir sessizlik başladı. Peçeni aç, dedi fısıldar gibi. Lütfet. Ben evliyim, kocamı bekliyorum. Peçeni aç, dedi aynı sesle. Hiçbir zaman dönmeyecek. Beni buraya bunu söylemek için mi çağırdın? Hayır, seni görebilmek için. 12 yıldır seni düşünüyorum. Peçeni aç canım, bir kere göreyim seni. Peçemi açtım. Hiç sesini çıkarmadan yüzüme, gözlerimin içine uzun uzun bakması hoşuma gitti. Evlenmek, çocuk sahibi olmak seni daha da güzelleştirmiş. Yüzünde hatırladığımdan bambaşka olmuş. Nasıl hatırlıyordun beni? Acıyla. Çünkü hatırladığım zaman, hatırladığım şeyin sende değil, senin hayalin olduğunu düşünüyordum. Çocukluğumuzda birbirlerine resimlerini görüp aşık olan Hüsrev ile Şirin'den konuştuğumuzu hatırlıyorsun değil mi? Şirin, yakışıklı Hüsrev'in resmini ağacın dalında ilk gördüğünde neden aşık olmuyordu da aşık olmak için o resmi 3 kere görmesi gerekiyordu? Sen masallarda her şeyin 3 kere de olduğunu söylerdin. Ben aşkın ilk resimde alevlenmesi gerektiğini söylerdim. Ama Hüsrev'in resmini ona aşık olabilecek kadar gerçek, onu tanıyabilecek kadar doğru kim çizebilirdi? Bunu hiç konuşmazdık. Bu 12 yıl boyunca yanımda eşsiz yüzünün öyle gerçek bir resmi olsaydı belki de o kadar da acı çekmezdim. Bu manada resme bakıp aşık olma kıssası benim için ne kadar çok acı çekmiş olduğu yolunda pek çok güzel şey söyledi. O sırada dikkatim bana adım adım yaklaşmasına takıldığı için söyledikleri kelime kelime aklımda kalmadan doğrudan hatıralarım arasına karışıyordu. Onları sonra tek tek hatırlayıp düşünecektim. Şimdi söylediklerinin yalnızca büyüsünü içimde hissediyor, ona bağlanıyordum. 12 yıl ona acı çektirdiğim için suçluluk duydum. Ne güzel laflar söyleyen, ne iyi bir insandı bu kara. Saf bir çocuk gibi. Gözlerinin içinden okuyordum bunları. Beni bu kadar seviyor olması bana güven veriyordu. Birbirimize sarıldık. Öyle hoşuma gitti ki bu, bir suçluluk bile duymadım. Baldan da tatlı çok hoş bir duyguyla kendimden geçtim. Ona daha da sarıldım. Beni öpmesine izin verdim. Ben de onu öptüm. Öpüşürken sanki bütün alem tatlı bir karanlığa girdi. Herkes birbirine bizim gibi sarılsın istedim. Sevmenin böyle bir şey olacağını sanki hatırlıyordum. Dilini ağzımın içine soktu. Yaptığımdan öylesine hoşlanıyordum ki sanki bizimle birlikte alem ışıl ışıl bir iyiliğe batıyor, bir kötülük aklıma gelmiyordu. Şu benim zavallı hikayem. Bir gün bir kitapta anlatılsa ve her hatta efsanevi nakkaşlarca nakşedilse, kara ile birbirimize sarılmamız nasıl resmedilir onu söyleyeceğim şimdi. Babamın bana heyecanla gösterdiği bazı harika sayfalar vardır. Yazının akışıyla, yaprakların dalgalanışı aynı coşkudan, duvar süsleriyle sayfanın tesibi aynı dokudan olur. Çerçeveyi ve tesibi kanadıyla delen kırlangıcın telaşı ile aşıkların telaşı birbirine benzer. Birbirlerine uzaktan göz süzen, manidar laflarla birbirlerine sitem eden aşıklar, bu resimlerde öyle küçük çizilir, öyle uzaktan görülür ki, insan bir an sanki hikaye onları değil, buluştukları şahane saray ve avlusunu, yaprakları tek tek aşkla çizilmiş harika bahçeyi ve onları aydınlatan yıldızlı geceyi ve karanlık ağaçları anlatıyor sanır. O resimlerde nakkaşın ancak içten bir tevekkülle çizilebileceği gizli renk düzenine ve bütün resmin her köşesinden çıkan o esrarlı ışığa iyice dikkat kesildiğinde, bu resimlerin sırrının resmettikleri aşk ile aynı malzemeden yapılmak olduğunu iyi bakan anlar hemen. Sanki resmedilen aşıklardan resme derinden derine bir ışık sızmaktadır. Kara ile ben birbirimize sarıldığımızda, İnanın bana sanki bütün aleme aynı şekilde bir iyilik yayılıyordu. Böylesine bir iyiliğin hiçbir zaman uzun sürmeyeceğini anlayacak kadar hayat tecrübem var, şükür. Kara önce benim kocaman memelerimi tatlılıkla avuçlarına aldı. Öyle hoşuma gitti ki bu, her şeyi unutup uçlarına da ağzını alsın istedim. Onu tam yapamadı. Çünkü yaptığımdan kendi de emin değildi. Sanki ne yaptığını bilmiyordu. Ama yaptığından daha çok istiyordu. Böylece birbirimize daha çok sarıldıkça aramıza bir korku ve utanç girmeye başladı. Beni kalçalarımdan çekip sertleşen kocaman şeyini karnıma dayadığında hoşlandım önce. Meraklandım, utanmadım. Bu kadar sarılırsam bu da bu kadar olur dedim kendime gururla. Sonra onu ortaya çıkardığında başımı öte yana çevirdim. Ama aletin büyüklüğüyle büyüyen gözlerimi ondan alamadım. Çok sonra Kıpçak karılarının hamamda hikaye anlatan edepsiz karıların bile bir anda yapmayacağı edepsizliklere beni zorlayınca şaşkınlık ve kararsızlıkla durakladım. Kaşlarını çatma canım diye yalvardı bana. Ayağa kalktım, onu ittim ve mahzun olacağını hiç aldırmadan ona bağırmaya başladım. 27. Benim adım Kara. Asılmış Yahudi'nin evinde, karanlığın içinde güzel kaşlarını çatıp beni azarlayan Şeküre'ye göre elimde tuttuğum alameti Tiflis'te rastladığım Çerkes kızlarının, Kıpçak alüftelerinin, hanlarda satılan fakir gelinlerin, Türkmen ve Acem dullarının, İstanbul'a gittikçe yayılan sıradan orospuların, Mingeryalı iffetsizlerin, fıkırdak abazaların ve Ermeni acuzelerin, Cenevizli ve Süryani cadıların, İki taraflı zennelerin, gözü doymaz oğlanların ağızlarına kolayca sokabilirdim belki. Ama Şekür'ününkine değil. Arabistan'da küçük sıcak kentlerin ara sokaklarından Hazar Denizi kıyılarına, Acem ülkesinden Bağdat'a her çeşit ucuz, sefil, orta malıyla düşe kalka ben Şekür'ünün öfkeyle hayal edip söylediklerine göre belli ki bütün ölçüleri kaybetmiştim de bazı kadınlara şerefli olduğunu unutmuştum. Demek ki aşk laflarım da hiç samimi değildi. Sevgilimin elimdeki suç aletinin rengini kaçıran rengarenk gözlerini saygıyla dinliyor, durumumdan uğradığım bozgundan utanıyordum utanmasına ama iki şey de vardı ki beni memnun ediyordu. 1. Çoğu zaman bu durumlarda başka kadınlara hayvanca yaptığım gibi Şeküre'nin öfkesine ve sözlerine aynı renkte bir öfke ve söz buhranıyla cevap vermeye hiç kalkışmamıştım. 2. Şeküre'nin yolculuklarımın fazlasıyla farkında olduğunu, demek ki beni sandığımdan daha fazla düşündüğünü anlıyordum. İstediğim gerçekleşmediği için mahzunlaştığımı gören Şeküre şimdiden benim için kederlenmeye başlamıştı bile. Beni gerçekten kara sevdayla seviyorsan dedi kendini affettirmek ister gibi. Şerefli bir erkek gibi kendine hakim olur da ciddi niyetler beslediğin kadının haysiyetini kırmaya çalışmazdın. Benimle evlenmek için hileler yapan bir sen değilsin.